Bu yağmurlu pazar gününde cefakar ve fedakar algı operatörü meslektaşlarıma sevgilerimi sunuyorum. Dünyanın her yerinde ülkelerini batırmak için 24 saat gözlerini kırpmadan ter döken bu emek sahipleri hepsi kutsaldır. Kutsanmaya değerdir. Biliyorsunuz ekonomimizi algı operasyonları yıkıyordu. Ama sonunda hükümetimizin yoğun çabaları sayesinde toparlandık. Algı operatörlerine tokadı bastık ve %4-5 büyüyecekmişiz. Bunun içinde bir sürü rakamlar anlatılıyor. Kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, sektörel güven endeksleri, kredilerde artış, mali koşullarda iyileşme. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir algı operasyonu diye bir şey yok. Yapılan keriz hatalardan dolayı battık. İspatı da gayet basit. Başı dertte olan tek ülke biz değiliz. Şili'de mi algı operasyonu var? İran algı operasyonu, Irak algı operasyonu, Kolombiya algı operasyonu, Lübnan algı operasyonu, Hong Kong algı operasyonu. Saymadığım kaldı mı? Venezuela algı operasyonu. Ulan bütün Amerikan nüfusunu toplayıp algı operasyonu merkezlerine yerleştirip günde 48 saat çalıştırsanız bu kadar algı operasyonu yapamazlar. Uzaylılar mı yapıyor bu algı operasyonunu? Maksat nedir? Kime karşı mücadele ediyoruz biz algı operatörleri? Bilsek daha çabuk yıkacağız. İkincisi, öyle verileri arka arkaya sıralayıp lab lab lab lab diye laf söylemekle ekonomik analiz olmuyor. Buna geyik muhabbeti denir. Ekonomik verilerin arkasındaki anlamı ve bunların analitik bir şekilde kurgulanmasını yapmadan rakam püskürtmek hiçbir anlama gelmez. Onun için ben size bugün grafiklerle ve çektiğim resim, yani metin fotoğraflarıyla Türkiye'nin gerçek ekonomik görünümünü anlatacağım. Rıza Sarraf'ın New York'ta mahkemede yaptığı gibi şemalarla çizeceğim yani. Beğenmeyen ya da itiraz eden kendi şemalarını göndersin. Karşılaştıralım onları. Kimin şeması daha büyük? Şimdi önce bir başlayalım. Ayın enflasyonla başlayalım. Enflasyonu tek haneye düşürdük. Tebrik ederim. Tabii nasıl düşürdünüz onu geçen hafta yani anlattım. Yani TÜİK'in verileri, halk güveniyor mu güvenmiyor diye aşağıda video var. Onu bir kere daha seyredin. Cevabı kendiniz verin. İkincisi, çok uzun sürmeyecek güzelim. Ayın 3'ünde Kasım enflasyon rakamları açıklanıyor. Orada yine çift haneye çıkacak. Şahsi kanaatim değildir. Arzu eden Reuters'in, Forex'in ve Anadolu Ajansı'nın uzmanlar arasında yaptığı anketlere bakar. %11 civarına yükselecek TÜFE ve uzun süre orada seyredecek. Ya da TCMB beklenti anketlerine bakar. 24 aydan önce tek haneye düşmüyor. O da düşerse yani. O din kısmet ederse. Bir de nasıl düşürdünüz? Millette harcayacak para bırakmadınız. Şimdi bilmiyorum, iktisat fakültelerinde hala okutuluyor mu? O da değişmiş olabilir. Arz talep eğrisi diye bir şey var. Yani eğer insanlar mal ve hizmetlere talep göstermezlerse onun fiyatı düşer. Buna arz talep dengesi denir, ama o da değişmiş olabilir Türkiye ekonomisinde. Belki bütün o teori, Marshall'ın teorisi, bir algı operasyonuydu. Kim bilebilir ki? İkincisi, şimdi 3. çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Bakıyorum Türkiye ekonomisi yıldan yıla %1 civarında büyüyecek ve 3 çeyrek arka arkaya %1'lerden fazla büyümüş olacak. Ama size TSKB'nin enerji görünüm raporunu tavsiye ederim. Son bir yılda elektrik üretimi %2,5, tüketimi de %1,6 düşmüş. Şimdi İnsanlar elektrik üretmeden ve tüketmeden ekonomi nasıl büyüyor? Bunun başka bir örneği varsa ben bilmiyorum. Dünyada bir tek biz herhalde yeniden tezek yakarak büyümeye başladık. Ya da kömür yakarak. Onu da elektriğe çevirmeden. Büyüdüğümüzü farz edelim. Nasıl büyüdük? Çok basit. Ekim ayı itibarıyla bütçemiz 100 milyar lira açık verdi. Yani olmayan parayı dağıttık. Bu rakam da bu arada hileli. Çünkü 80 milyar merkezden tırtıkladık. Aslında 180 milyar açık vermiş olduk yani. Bana da 180 milyar verseniz ben de biraz büyürüm. Onu bırakın, bana 2000 lira verseniz ben büyürüm. Yani gider şurada bir kelle paça çorbası içerim. Bayağı bir büyürüm. 180 milyara bu kadar büyüyorsak harcamayın abi. Farkını ben ödeyeyim ya. İkincisi, Merkez Bankası faizleri indirmeye başladı. 1000 puan indirdi. Krediler patladı. İndirmesin Merkez Bankası faizi. İndirsin. Bakın dünyada yüksek faiz isteyen ekonomist yoktur. Hepimiz faizlerin elden geldiğince düşmesini, ekonominin canlanmasını isteriz. Ama faizlerin enflasyon düştükten sonra düşmesini ve herkesin makul bir reel faizle çalışmasını isteriz. Bizde öyle olmuyor tabii ki. Bizde faizler enflasyondan önce düştüğü için muhteşem bir dolarizasyon var. Kimse artık TL mevduat yapmıyor. Onu başka bir videoda anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz daha 6 ay öncesine kadar Türkiye'nin büyüme modeli yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ihracattı. Şimdi son bütçe açıklamalarına, bütçe sunumlarına bakıyoruz. Yeniden krediye dayalı, tüketime dayalı büyümeye dönmüşüz. Ve işte size ilk tablomu ve grafiğimi sunuyorum. Hakikaten de tüketici kredileri son 6 ayda neredeyse %50 büyümüş. Tüketiciye 60 milyar ucuz kredi dağıtmışız. Onlar da gitmişler, kredi kartı paslanıncaya kadar hepsini harcamışlar. Böyle büyüyelim. Tabii çok güzel. Yani ben zaten, yani insanlar harcasınlar, hiçbir şeyim yok. Kapitalistim. Memnun oluyorum. Daha çok YouTube videosu seyretsinler. Daha çok para kazanalım. Daha çok reklam alalım. Şöyle bir sorun var. Onu da bakın ikinci tabloda gösteriyorum. TÜİK'ten alınmıştır. Tüketimin devam etmesi için insanların para kazanması lazım. Değil mi? Çok basit bir denklem. Bunu anlamak için ekonomist olmaya gerek yok. Para kazanmak için de iş sahibi olmak ve maaş sahibi olmak lazım. Ama yok. Çünkü üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmamış. İstihdam %4, çalışılan saat 1.4 gerilemiş. Yani toplam harcanabilir gelir, reel gelir, toplam harcanabilir nominal gelir gerilemiş. E baba, peki senin gelirin yok, kredi alıyorsun, nasıl ödeyeceksin? Ha, ileride düzelir diyorsunuz. Vallahi düzelmez diyorlar işte. Hükümetin bütçe sunumunu okuyoruz. İşsizlik sene sonunda 12.9'a düşecekmiş. Şimdi %14. Düşürsen ne olur? Düşürmesen ne olur? İnsanların çoğu yine işsiz. Şehirlerde %16.5 işsiz. Gençlerin %27'si işsiz. E peki bunlar iş bulamadıktan sonra tüketici kredileri nasıl ödenecek? Size sorabilir miyim? Devam ediyorum. Bakın, bir grafik daha koyuyorum. Mavi çizgi reel sektör güven endeksi, kırmızı çizgi tüketici güven endeksi. Siz böyle bir manzara gördünüz mü? Bir ülke düşünün, maviler ve kırmızılar yaşıyor orada. Maviler gelecekten umut dolu yukarı doğru gidiyorlar. Nurlu ufuklara doğru gidiyorlar. Kırmızılar, yani tüketiciler, kafayı yemişler. İntiharlık, aşağı doğru gidiyorlar. Bunu bir kenara bırakalım. Reel sektörün niye bu kadar güven dolu olduğunu artık siz kendiniz tahmin ediyorsunuz. Erkekseniz güven dolu olmayın. Adamı alıverirler içeri. Sen niye güven dolu değilsin diye. Tüketici güven endeksi de arttı diyorlar. Biraz ekonomiden anlayanlar aylık rakamlara bakmazlar. Trende bakarlar. Trende bakalım, göbek atalım. Kırmızı çizgiyi soldan sağa doğru okuyun. Nereden nereye düşmüşüz? 90'lardan 50'lere düşmüşüz. Ayda bir kere ufak bir zıplama olmuş. Yani araba 40'la gidiyormuş, birden 45'e hızlanmış. Ama aslında normal hızı 90'mış. Anlatmayın bana bunları. Bir tablo daha koydum. Sektörel güven endeksleri. Alt kalemlerine, inşaata hiç bakmayın, inşaata bakmayın. Ne olur inşaata, valla. Pazar günü özellikle çocuk bekleyen kadınlar ve 18 yaşından küçük olanlar inşaata bakmasın. Zaten YouTube yasaklıyor galiba, değil mi? Çok yani korku, horror filmi yani. Böyle grotesk bir horror filmi. Hizmetler ve perakende de geleceğe yönelik bütün alt kalemlerde düşüş var. Yani adamlara soruyorsun. Yani güvenim var mı diyor. Vallahi geçen 3 aylarda işler iyiydi diyor ama bundan sonra iyi olmayacağını ben de biliyorum diyor. Bu işte, bakın, ekonomik analiz böyle yapılır. Devam ediyorum. Arkadaşlar, ihracat patlaması yapıyorduk. Ne oldu ya? İhracat son 2 aydır, son 2 veri ayında geçen senenin aynı ayına göre artmıyor. Yerinde sayıyor. Tabii kabahat bizim ihracatçı da değil. Yani İran, Irak, Kan Gölü, Avrupa genişlemiyor vesaire vesaire. Ama ithalatta bir artış var. Neredeyse patlama var. Ha, buna da bir şeyim yok, itirazım yok. İş insanları sermaye malı ithal etsin, ham madde ithal etsin, üretim canlansın, ihracata çevirelim, çok güzel olur. Yok abicim, tüketim malları ithalatı patlamış. E tabi sen faizleri fazla düşürdüğün, bankalarda bol maç herkese tüketici kredisi verdiğinde tüketici de gider, yerli ismini vermeyeyim, markasını vermeyeyim, araba yerine en pahalı arabayı alır. Çünkü kuru da suni olarak düşük tutuyorsun. Sonuç olarak Türkiye'nin az zor bulunan dövizleri dışarıda yabancı otomotiv fabrikalarını, yabancı peynir, şampanya, viski, giyim, ayakkabı fabrikalarını beslemeye gidiyor. Böyle ekonomik kalkınmaya helal olsun diyorum ben. Çok güzel becerdiniz. Siz krediyle kalkınmaya devam edin kardeşim. Ve on son olarak da Türkiye ekonomisi gerçekten nerededir? Bunu aylık olarak PMI verileriyle ölçüyoruz. Burada da hem tablosunu hem grafiğini koydum. Bakın bunu MÜSİAD'ın himayesinde SAMEX endeksi. MÜSİAD'ın taraflı olduğunu söyleyemezsiniz. MÜSİAD'ın Kasım PMI endeksi 50.7. 50 genişleme ile daralma arasındaki sınır. 50.7 yani işte hani abi idare ediyoruz şeklindedir. Üstelik sanayi bir ay öncesine göre 3 puan daralmış. Hizmetler ki bunun içinde perakende var. Gayet normal. Herkes krediyle bir şeyler alışveriş yapıyor. Onlar genişlemiş. İstihdama bakıyorum. Orada da 50'nin biraz üstündeyiz. Yani istihdam da yok. Hani çok az var. Vallahi arkadaşlar ben mi algı operatörüyüm? Türkiye ekonomisi 5 büyüyecek. Algı operatörlerini dövdük diyenler mi algı operatörü? Kararı size bırakıyorum. Yolunuz açık olsun kardeşim.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.